Ayrım 2. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 2. Beni yiğitler götürür, katlarına sevda ile varılan, yiğitler ki dişlerini tükürmüş, yiğitler ki hayaları vurulan. Ahmet Arif. Yıl 1973. Aylardan Mayıs'tı. Mayıs'ın 19'u. Bu yıl gök nasıl ılındı, toprak nasıl yeşerdi, kar nasıl çekildi yükseklere, buz yamaçlarda çözülüp nasıl aktı gitti? Bir yanıyla toprağa, köyüne bağlı olan Ali Kaypakkaya, bu yıl ne baharı düşünmüştü, ne de baharla toprağın gökten beklediği bereketi. İbrahim, içeri düşeli beri, bir sızı gelmiş, iki kaşı arasına çöreklenmişti. Omuz başlarından dirsek uçlarına kadar dolanıyordu gövdesini. Bir fabrikada çalışıyor, ekmeğini kol gücüyle kazanıyordu. Kısacası yoksul bir emekçiydi. İbrahim içeri düşeli beri iş yerinde geçen günlerinin de pek tadı tuzu kalmamıştı. Hayatın böyle akıp gidişini, terin, enerjinin, emeğin böyle talan edilişini bir türlü içine sindiremeyen, hırslanan, bu karanlık dünyanın değişmesini isteyen bir işçiydi. Yani namuslu, erdemli bir halk adamı. Bu bile yetmekteydi uzaktan göz ucuyla izlenmesine. Üstelik şimdi oğlunun bayrak açtığı, devlete karşı ayaklandığı söyleniyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kalkar, tezgahının başına gider, akşamın alacasına kadar kan ter içinde çalışırdı. İkide bir, aklına İbrahim'in sarışın saçları altındaki alnı, yeşil gözleri gelip takılıyordu. Oğlu ondan yardım istiyor ve o oğlunun yardımına koşamıyormuş gibi acılı bir duygu dolduruyordu içini. Zamana sığdıramadığı bir telaşla örselenip duruyordu yüreği. Aylardan Mayıs'tı. Mayıs'ın 19'u. Onu görmeye gidecekti. Sabah yine günle birlikte kalkmış, bir kez daha okumuştu mektubunu. İbo, 9 Mayıs 1973 günü hücresinden şöyle yazmıştı babasına. Saygıdeğer babacığım, Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü'nün gönderdiği kağıtları aldım. Cevabını yazdım ve gönderdim. Fakat Danıştay'ın kağıtları gelmedi. Bu yüzden Danıştay'da açtığımız iki davanın şimdi hangi safhada olduğunu da öğrenemedim. Ayrıca aşağıdaki davaların sonuçlarını da bilmiyorum. Bunların sonuçları Danıştay'daki iki davanın sonucunu olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 1. Çapa'dan bir aylık geçici uzaklaştırmayla ilgili olarak Halit Koçer'in Danıştay'da açtığı dava ne oldu? O kazanmışsa biz de, yani geri kalan 9 arkadaş, emsal davası açacağız. Bu davanın sonucu İstanbul Barosu avukatlarından İbrahim Türkler öğrenilebilir. 2. Okul müdürlüğünün ilişkide gönderdiği bildiriyle ilgili olarak hakkımızda cemiyetler kanununa muhalefetten dava açılmıştı. Dava toplu basın mahkemesine devredildi. Orada da zaman aşımından dolayı düştü. Fakat daha sonra savcılık aynı bildiriden dolayı bu kez de sanıyorum 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın manevi şahsiyetine tahkir ve tezyif davası açtı. Bu davanın sonucu acaba ne olmuş? Bu da İbrahim Türk'ten öğrenilebilir. 3. 12.10.1969 tarihinde okul önünde cereyan eden toplu kavgayla ilgili olarak hem biz karşı grup hakkında dava açmıştık hem de onlar bizim hakkımıza dava açmışlardı. Bunun sonucu da Danıştay'daki dava üzerine olumlu veya olumsuz etkide bulunacak niteliktedir. Davada avukat olarak kimlerin bulunduğunu hatırlamıyorum. Sonuç, şimdi İstanbul Sıkı Yönetim Cezaevinde tutuklu olan Salman Kaya'dan öğrenilebilir. 4. Danıştay'daki davayı etkileyecek bir başka davada, Çapa'dan atıldıktan sonra okulu terk etmediğimiz gerekçesiyle aleyhimizde açılan okulu fiili işgal davasıdır. Bunun sonucu da belki İbrahim Türk'ten öğrenilebilir. Yukarıdaki davalar lehimize sonuçlanmışsa, beni okuldan atmaları onlar için oldukça güçleşir. Bunların sonuçlarını öğrenebilirseniz memnun olurum. Selam eder, ellerinizden öperim. Ebemin, anamın ellerinden, çocukların gözlerinden ayrı ayrı öperim. Beni merak etmeyin. İyiyim ve şimdilik herhangi bir ihtiyacım yok. Hoşça kalın. Oğlunuz İbrahim. İbo'nun bu mektubu, Ali Kaypakkaya'nın içini oldukça ferahlatmıştı. Aylardır göremediği oğluyla görüşebilme umudunu iletmişti ona. Demek ki işkenceler son buldu. İbrahim yine aynı İbrahim diye iç geçirip sevinmişti. Çok ağır suçlamalarla sorgulandığı, aylardır sağ mı ölü mü diye haber alamadığı, uzaktan da olsa yüzünün kimseye gösterilmediği, ölümlerden ve çarpışmalardan geçmiş oğlu, işte yine en küçük ayrıntısına kadar her şeyle ilgileniyor, bilgi istiyordu. Demek ki İbo'nun sağlığı yerindeydi. Ali Kaypakkaya mektubu katlayıp cebine koydu. İbo'nun kendisinden istediği ve ona götürmek için topladığı malzemeyi bir bir kontrol etti. Hiçbir eksik olmasın diyordu. Onları özenle katlayıp ceplerine yerleştirdi. Heyecanlanıyor, telaşlanıyor, çıkıp hemen Diyarbakır'a gitmek istiyordu. Fakat bir hafta öncesinden küçük oğluna verdiği bir söz vardı. Sabah evden çıkarken tekrar hatırlamıştı. "Beni seyre gelmeyi unutmayın," demişti. Annesi ve babasının 19 Mayıs gösterilerinde kendisini seyretmelerini istiyordu. Ali Kaypakkaya, oğlunun dileğine uymuş ve "annenle birlikte seni seyretmeye geleceğiz," diye söz vermişti. Sonra onu seyretmeye gittiler. Tribünlerde binlerce ana baba gösterileri izliyor, sağa sola bakıp birbirlerine kendi çocuklarını gösteriyorlardı. Ali Kaypakkaya ve karısı uzaktan bir nokta, bir kar tanesi gibi görmüşlerdi çocuklarını. Bir süre öylece dalgın dalgın bakmıştı oğluna. Bir eli koyun cebinde, İbrahim'e götüreceği yazıların üstündeydi. Bir burukluk gelip gırtlağına kadar yükselmiş, konuşurken sesini olur olmaz yerde bölüyordu. Sonra dayanamayıp ağlamaya başladı. Yüzünü avuçları içine aldı. O öyle gizli gizli sesini içine doğru gömerken, karısı, "Neden sen her yerde böyle yapıyorsun? Şimdi burada çocuğu mahzun etme," diye onu dürtmüş ve yatıştırmaya çalışmıştı. Ali Kaypakkaya, karısına yarısı sessizleşmiş kısık sözcüklerle, "Gözüm önüne İbrahim geliyor," demişti. Bir zamanlar o da aynı elbiselerle gösterilere çıkardı. Şimdi ayakları kesilmiş, kolu kanadı kırılmış, yürüyebiliyor mu, yürüyemez mi belli değil. Zincirli mi, boş mu belli değil. Karanlık hücrelere kapatılmış, onu düşünüyorum. Sonra çıktılar stadyumdan. Dolu, doldurulmuş ve çalkantılı bir duyguyla geçtiler yoksul evlerine doğru kalabalık caddelerinden Ankara'nın. Binlerce gencin zincire vurulu olduğu, yüzlercesinin öldürüldüğü şu öz yurtlarında bir 19 Mayıs'ın daha akşamını ettiler. Akşam basınca bir başına çıktı evinden Ali Kaypakkaya. Garaja geldi, kendisini Diyarbakır'a götürecek otobüse bindi. Işıklar yeni yeni yanıyordu ki otobüs kıvrıla kıvrıla çıktı Ankara'dan. Bu kez yolculuğu öncekilerden farklı bir duyguyla doldurmuştu içini. Bugüne dek bütün görüşebilme girişimleri yüz gelişe edilmişti. Şimdi karış karış yaklaşıyordu oğluna. Dağ yamaçlarından yeşermiş tarlalardan akıp gidiyordu. "Belki çok az görüştürürler," diyerek konuşacağı şeyleri kafası içinden tartıp biçiyor, önem oranına göre sıraya koyuyor, ayıklıyordu. Sadece selamları söylemesi 10 dakikayı tutardı. Duyduğuna göre görüşme süresi 10 dakikayla sınırlıydı. "Selamları söylemesem de olur. Yeter ki istediği bilgileri iletebileyim," diye düşünüyor. "Belki aylardır görüşme almadığım için bizi daha uzun görüştürürler," diyerek umutlanıyordu. Sonra aklına geçmiş günler geliyor. O günleri düşünürken bu kez bir an olsun uzaktan sağ salim görebilmeye bile razı oluyordu. Derken dalıp gitti bakışları. Sanki 1949 yılıydı. İbrahim yeni doğmuş da onu eve getirmeye gidiyordu. Kundağına sarıp kucağına verecekler, yüzüne gözüne bakıp beşiğine koyacak, gidip köy kahvesine Doğan oğlunu anlatacaktı. Otobüs Diyarbakır'a doğru gecenin karanlığı içinden bir ışık parçası halinde kayıyor, motor gürültüsü gitgide uzaklaşıyor, yerini Ali Kaypakkaya'nın göz uçlarında İbo'nun görüntülerini taşıyan bir gülümseyişe bırakıyordu. "Ölümlerden geliyorum," şarkı söyleyerekten. "Geliyorum yaşamak için. Bırak ışıldayan bir yara bağışlasın bana sesini. Yaramın üstünde yürümeyi öğretti bana cellatın bıçağı. Yürümeyi, hem de yorulmadan. Direnmeyi öğretti. Direnmeyi." Mahmut Derviş. İbo 2-3 yaşındaydı ki anasıyla babası ayrıldılar. Ali Kaypakkaya aynı köyden yeniden evlendi. Yeni karısı İbrahim'e hiçbir zaman öz anasını aratmadı. İbrahim'in kardeşleri çoğaldı. Yoksul evin ekmeği 3'ken 5'e, 5'ken 6'ya bölünmeye başladı. İbo 9 yaşına kadar köylerinde davar güttü. Haşarılığın, dövüşkenliğin, ağırbaşlılığın birbiriyle kaynaştığı ödünsüz, inandırıcı bir kişiliği vardı. Her şeyi aşırı merak eder, anlamaya çalışırdı. Ne iş verilirse tutuyor, verilen işi bitirmeden dönmüyordu. 9 yaşına değdiğinde Ali Kaypakkaya İbo'yu köylerine 20 kilometre uzaklıktaki Kara Mahmut köyüne gönderdi. Orada bacısının yanına verdi. Okula yazdırdı. İlkokul 1 ve 2. sınıfları İbo bu köyde okudu. 2. sınıfı bitirince babası onu bu köyden alıp Orta Kışla köyünde okula verdi. İbo 1 yılda bu köyde okudu. Daha o günlerde yaşıtlarıyla her alanda yarışır ve öne geçerdi. Fakat hiçbir zaman önde oluşunun kuruntusuna kapılmıyor, arkadaşlarıyla alay etmiyordu. Çoğu zaman bir yarışta önde olabileceğini belli etmezdi bile. Bir başkası kendini önde sansın ve sevinsin diye beklerdi. 4. ve 5. sınıfları Alacaköy'de okudu. Köyüne toprağa yapışık gibiydi sanki. Yerinden ayırsan solabilir izlenimi veriyordu. Yanı sıra okumaya da garip bir tutkusu vardı. Koyun gütmeye giderken bile defter kalem götürür, okuma kitabını defalarca devirirdi. Beşi bitirdiği yıl öğretmen olacağım demişti babasına. Ali Kaypakkaya oğlunun bu hevesine arka çıktı. İbo'yu yatılı sınavına soktu. Ailece oldukça yoksullardı. İbo sınavda kazandı ve Hasan Oğlan öğretmen okuluna yatılı öğrenci olarak alındı. Ömrünün 6 yılı bu okulda geçti. Yazları ve ara tatillerinde köyüne dönüyor, anasına, bacısına, ailesine yardım ediyordu. Bununla da kalmıyor, köylünün ne işi varsa omuz veriyordu. Tırpan kullanırken yorulmak bilmiyordu. Kendinden çok büyükleri şaşkına çeviriyordu. Diğer öğrenci arkadaşları köylüye karışmaz, işe katılmazken İbo köye gelir gelmez ne iş varsa hemen onu yükleniyordu. Harmanda dönüyor, tırpan biçiyor, sap topluyor, evin her işini omuzluyordu. İlk devrimci düşünceleri Hasan Oğlan'da kendi gücüyle bulmaya başlamıştı. Okuyor, okuyup geliştikçe davranışları ve ilişkileri de değişiyordu. Okulundan köye gelir gelmez köylüden biri oluveriyor, ev ev köyün en yoksullarını dolaşıyor, hatırlarını soruyor, dertlerini dinliyordu. Ali Kaypakkaya o tarihlerde inşaat ustası olarak çalışıyordu. Yarı aç, yarı tok bir emekçiydi. İbo köye indiğinde hatırını sormaya ilk koştuğu kişi Hasan amca diye bilinen, fakirin danasını güden bir köylüydü. Baba diyordu İbo, asıl eli öpsülecek olanlar Hasan amca gibilerdir. 16-17 yaşlarına gelmişti ki adını çevre köylerde dahi bilmeyen yoktu. Köylü ağzında Allah evlat verecekse İbrahim gibisini versin sözü bir hayırlı dilek olarak söyleniyordu. Gücüyle olduğu gibi düşüncesiyle de yaşıtlar arasında öne fırlaması daha o yaşlarında gericilerin şimşeklerini üstüne çekmeye başlamıştı. Okulunda "Yeşili sevmiyorum" başlığıyla yazdığı bir yazı öğretmenlerden birini çok kızdırmış, İbo'ya "Peki kızını mı seviyorsun?" diyerek bir hayli eziyet çektirmişti. İbo, Hasan Oğlan'dan pek iyi dereceyle mezun oldu. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu adayları arasına girdi. İstanbul hayatında yeni bir dünya, İstanbul yolu yeni bir yoldu ona. Kendi gücüyle hamurunu yoğurduğu ilk ilkel devrimci düşünceleriyle Çapa'ya geldi. Çok kısa bir süre içinde İstanbul'a gelişinin daha ilk yılında serpildi, sivrildi gitti. Hızlı, tutulamaz bir gelişme gösteriyordu. Okulun en verimli, devrimci görüşlere en yatkın çocuklarını çevresine toplamaya başlamıştı bile. Çok geçmeden öğrencilerin yürekli, ilerici unsurları arasında birlik oluşturdu. Gecesini gündüzüne katıp onlarla tartışıyor, konuşuyor, çoğalabilmeleri, gelişip güçlenebilmeleri için sürekli olarak çaba harcıyordu. En belirgin özelliklerinden birisi köylüyle olan ilişkisini hiç kesmeyişiydi. Her fırsatta köyüne dönüyor, dergi, gazete, kitap getiriyor, çevre köyleri dolaşıyor, köylülerle konuşmalar yapıyordu. Artık İbo'nun adı da fişliler arasına geçmişti. Bu kabına sığmaz öğrenciden tedirgin olanlar polise sürekli olarak haber uçuruyordu. 1966-1967 öğrenim dönemiydi. Öğrenci eylemleri açısından durgun sayılabilecek bir yıl. Sol düşünce öğrenci gençlik içinde belli bazı sıçramalar dışında genellikle uysal dalgalar halinde yaygınlaşıyordu. İbo işte bu belli sıçrama noktalarından birisiydi. Çapa'ya da kısa zamanda yüksek öğrenim gençliğinin yurtsever devrimci mücadelesinde ses kazandıran belirgin kişilerinden birisiydi. İlk açlık eylemi yazdığı bir bildiriyle başladı. Çetin Altan bir gezisinde gericilerin saldırısına uğramıştı. İbo, devrimciler bu türden saldırıları anında yanıtlamazsa gericilik sinsi sinsi yaygınlaşır, işi kan dökmeye vardırır demiş ve arkadaşlarını eylem için uyarmıştı. Hemen bir bildiri yazarak saldırıyı lanetlemiş ve ardından okulda bir imza kampanyası açılmasına ön ayak olmuştu. Bu onun hayatında kendi imzasını taşıyan ilk açık eylemiydi. Ve onun eylemci ruhu kendini taşırarak gün be gün sıçraya sıçraya gelişti. Nerede bir konferans, bir açık oturum, bir forum varsa İbo orada görülüyordu. Bir köşede oturuyor, dinliyor, not tutuyor, sorular soruyordu. Ders çalışmaya çok az bir zaman ayırmasına karşın yine de başarılı bir öğrenciydi. Özellikle matematikte bütün arkadaşlarına yardım edebilecek bir düzeydeydi. Zamanın büyük kısmını düşünceleri doğrultusunda haksızlıklara karşı mücadele alanlarına ayırıyordu. 1967-1968 öğretim yılı bir önceki yıla oranla daha da hareketli açıldı. Bu genel hareketliliğin doğal bir parçası da İbo'nun çevresinde oluşmuştu. Okulda önder olarak sivrilmişti. Arkadaşlarını örgütlenme anlayışıyla eğitmişti. Onları okulda örgüt kurmaya hazırlamıştı. Ve İbo, Fikir Kulüpleri Federasyonu'na bağlı olarak Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Fikir Kulübü'nü kurdu. Örgütün kuruculuğunu birlikte omuzlayan arkadaşları onu başkanlığa seçtiler. İbo için yeni bir dönem başlamıştı artık. Yönetici ve önder olarak sorumluluğu daha da artmıştı. Derneğin kuruluş bildirisini yazdı ve arkadaşlarıyla okulda dağıttılar. Böylece artık açık olarak bütün ilerici, devrimci ve yurtseverleri okulda birlik olmaya ve gerici, faşist unsurlara karşı mücadele vermeye çağırıyordu. Okul yönetimi bu ışıltıdan tedirgin olmaya başlamıştı. Bu fidanın başından yolunması, kök verirse de sökülemeyeceği kulaklarına fısıldandı. Yönetim hemen harekete geçti ve Şubat tatilini fırsat bilerek İbrahim ve arkadaşları hakkında kararlar aldı. Derneğin 10 kurucu üyesine bir ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Bununla da yetinilmeyip İbrahim ve arkadaşları hakkında savcılığa ihbarda bulunuldu. Bu bir ay süresince İbo, arkadaş evlerinde, diğer okullarda, birlik odalarında kaldı. Gündüzleri nerede görev varsa oraya koşuyordu. Her davranışı herhangi bir militanın alçak gönüllülüğü içindeydi. En ufak bir küçük burjuva tutkusu olmadığı için okuldan uzaklaştırılması onun içinde korku, tedirginlik, yitirme duygusu bırakmamış, düşüncelerinde çözülme doğurmamıştı. Baskıları gericilerin doğal tepkileri olarak karşılıyordu. Tıpkı İBU ve çevresindekileri olduğu gibi diğer okullarda da yükselen bilinç ve kitlenin demokratik isteklerine karşı baskı uygulanıyor ve gün be gün yüksek öğrenim kurumlarında huzursuzluk dalga dalga yayılıyordu. Bir nokta geldi ki dalgaların uysal dağılımı rüzgarlandı ve çalkantıya dönüştü. Devrimciler üniversiteleri işgal eylemleri başlattılar. İBU bu işgallerde sabahlara kadar nöbet tutan devrimcilerden birisiydi. Konuşmalar yapıyor, ateş başlarında eylemler üstünde tartışıyor, dövüş alanlarında el öne fırlıyor, canla başla çalışıyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 10.